Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta imanın tarifi yapılmıştı. Neydi iman? Ehl-i sünnet vel cemaatin kabul ettiği, üzerinde ittifak ettiği tarife göre iman söz ve amel. Söz ve ameldir. Evet.
Kalbin sözü,
dilin sözü, amel.
O da
ikiye ayrılıyor. Kalbin ameli, azaların ameli diye. Evet. Kalbin sözü tasdik etmesi ve boyun eğmesidir. Kalbin sözü ile kastedilen verilen haberi tasdik etmesi ve boyun eğmesidir. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Zümer Suresi 33. ayet. Bu ayet kalbin sözüne dair bir delil. Ondan sonra Hucurat Suresi 15. ayetinde şöyle buyrulur. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyenlerdir. Şüpheye düşmemek. Verilen habere boyun eğmesi burada şüpheye düşmemesiyle gerçekleşir. Tam bir kanaatin hasıl olmaz. Evet. Şefaat hadisinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzunca bir hadis malumunuz. Bir bölümünde şöyle buyuruyor. La ilahe illallah diyenlerden kalbinde arpa tanesi ağırlığınca hayır bulunanlar ateşten çıkarılacaklardır. Bu hadiste iki delil var. Yani iki meseleye delil var. Birincisi, kalpte hayır bulunması. Yani kalpte bu imandan bir parçanın tasdikin bulunması. Yani ateşten çıkmak için arpa ağırlığınca kadar bile olsa bu tasdikin bulunması. Diğeri de la ilahe illallah diyenlerden diyor. Yani ağzalarıyla, en azından dil ile İslam'ını ifade eden, Allah'ı birleyen. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Dilin sözüne gelince, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, bunun gereklerini ikrar etmek. Yani bunun gerektirdiklerini kabul etmek. Dilin sözü burada Allah'tan başka ilah olmadığına, yani kendisine ibadet edilmeye layık, tazim edilmeye layık, sevgi beslenmeye layık, kendisinden korkulmaya layık, Allah'tan başka bir kimsenin olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna, onun gönderdiği elçisi, Allah adına insanlara tebliğde bulunan, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, vahiy ile konuşan, din adına vahiy ile konuşan Resulü olduğuna şehadet etmek, ki Allah'a ve Resulüne imanın detayları, yani böyle bir kabulün detayları iman bablarında gelecek. Şimdi tarifindeyiz iman. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kasas suresi 53. ayetinde. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir derler. Burada bakın yine söylemek, dilin sözü var. Şura suresi 15. ayetinde de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım, iman ettim. Yine burada dille ifade etme emri var. Kalbin ameli ise niyet, ihlas, muhabbet yani sevgi, boyun eğme yani teslim olma ve tevekküldür. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 52. ayetinde şöyle buyuruyor. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Rablerinin rızasını istemeleri ihlas ve niyete delalet eder. Enfal suresi 2. ayetinde de mealen şöyle buyrulur. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Burada yine tevekkül hasleti. İnsan suresi 9. ayetinde de biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz ibaresi geçer. Yani yapılan fiilde Allah'ın rızasını gözetme. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ameller ancak niyetlerledir buyurarak amelde kalbin ameli ve azaların amelinin birleşmesi gerektiğini ifade etmiş oluyor. Dilin ve azaların ameli, dilin Kur'an okumak ve zikretmek gibi fiilleridir. Kişi Kur'an okurken veya Allah Azze ve Celle'yi zikrederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekiller, Allah Azze ve Celle'nin kitabında geçen bir takım zikir cümleleriyle telaffuz ederken dilin bir ameli söz konusu. Azaların ameli ise, yani burada her ne kadar dil azalardan bir aza olsa da diğerlerinden farklı bir konumda değerlendiriyoruz dili. Neden? Dilin amelini neden diğer azalardan ayırdık? Şimdi burada mesela azalar deseydik, azaların ameli olmazsa iman olmaz demiş olurduk. Söz ve amel diyoruz. Söz ve amel derken biz burada ne dedik? Kalbin sözü, dilin sözü. Kalbin sözü ne açıklama getirdi? Kalbin sözü neydi?
Niyet,
tasdik. Kalbin peygamberdir. Allah ve peygamberiyle ondan gelen haberlerden tasdik etmesi ve ona teslim olması. Dilin sözü şehadeti gerçekleştirmek. İman ettiğine dair şehadeti gerçekleştirmek. Şimdi imanın en asgarisi, yani olmazsa olmazı dille bunun ifade edilmesi. Az önce kalbinde hardal tanesi kadar, arpa tanesi kadar iman bulunan ateşten çıkacak diyor. Ama kimlerden bu? La ilahe illallah diyenlerden. La ilahe illallah demeyenlerin kalbinde dağlar kadar iman olsa ne faydası var? Yani hadiste ne diyor? La ilahe illallah diyenlerden. Arpa tanesi kadar kalbinde iman bulunan diyor.
O zaman önce dil.
Kalbin azalarla beraber ameli birlikte olmak zorunda. Bu amellerden imanın geçerli olabilmesi için en asgarisi la ilahe illallah sözü. Ebu Talib'in ölüm döşeğindeki haline bak. Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıl mı diyor ona? La ilahe illallah de mi diyor.
La ilahe illallah.
O pozisyonda onu la ilahe illallah kurtaracaktı. La ilahe illallah deseydi ve yaşasaydı, namaz kılmasaydı.
O zaman olmazdı. Çünkü la ilahe illallah yeterli değil bu sefer.
Yaşasaydı. Bu sefer tabi yaşasaydı, namaz kılmaya imkan olsaydı bu onu kurtarmayacaktı. İşte ama en asgarisi, en asgarisi olmazsa olmazı la ilahe illallah sözü olduğu için biz burada dilin amelini aza olmasına rağmen diğer azalardan ayırıyoruz. Yani kelime-i tevhide şahitlik iman olmazsa olmazıdır. Namazın da böyle olduğuna iman ediyoruz biz. Ama namaz üzerinde bir ihtilaf var ehl-i sünnet arasında. Bunun dışındaki amellere gelince, ki biz o ihtilaflara da girecek değiliz. Çünkü nasların açıkça gösterdiği namazın terkinin kişiyi dinden çıkardığı ve bunun üzerine icma gerçekleşmiş. Bu konudaki icma sabit. Sahabelerden gelen rivayetlerde olduğu gibi Abdullah bin Şakir radıyallahu anh dediği gibi Ebu Hureyre'den naklediyor. Allah Resulü'nün sahabeleri namazın terki dışında hiçbir amelin terkinden dolayı tekfir etmezlerdi diyor. Burada bak amel derken dilin amelini hariç tutuyor. Çünkü o iman kapsamında, yani işin anahtarı olan iman kapsamında bundan sonraki amellerden bahsediyor Abdullah bin Şakik burada. Ama bunlardan namazı istisna ediyor. Onun dışındakilerin terkinden dolayı mesela bir kimse imkanı var, haccı terk ediyor. Büyük tehdit vardır halbuki haccı terk edenin hakkında. İcmane şekilde gelmiş. Sahabenin icması. Sonrakilerin ihtilafı bizi ilgilendirmiyor. Sahabenin icması sadece namazın terkinden dolayı kafir olunacağı. Zekat.
Onda da ihtilaf var
herhalde. Zekat hakkında da ihtilaf var. Ama sahabe arasında icma var bakın burada. Namazın terki dışında. Bu dolayısıyla zekat da buna dahil. Oruç. Ama imanı hakikaten anlayan bir insan hem iman edecek hem oruç tutmayacak imkanı olduğu halde. Veyahut hac yapmayacak. Bu çok uzak bir şey. Yani büyük bir günaha girmiş olur bunu terk eden. Buradan dolayı tekfir etmiyoruz. Bu sebeple burada haricilerle bir ihtilaf karşımıza çıkıyor. Ameller imanın şartındandır. İşte siz iman dil ile, kalp ile ve azalarla tasdiktir diye tarif ettiğiniz halde niye amelden dolayı tekfir etmiyorsunuz diyor. Falanca diyor işte şirk fiili işliyor. Şirk fiili işleyen müşriktir, kafirdir diyor. Burada diyor, imana getirdiğiniz tanıma çelişiyorsunuz diyor. Biz imana nasıl bir tanım getiriyorduk?
İman, dil ve amelle.
Söz ve ameldir. Evet. Söz ve ameli de açarken ne diyorduk? Kalbin sözü, dilin sözü. Kalbin ameli, azaların ameli. Yani biz bir bütünün içerisinden bunlardan birini ayırıp tekfir hükmüne varabilir miyiz? Mesela bir kimse küfür fiili işliyor. Bir fiilden dolayı bir kimseyi tekfir etmek ancak kitap ve sünnet sadece o fiili zahirde işlemek, yani kalbinin hiçbir dahili olmadan sadece o fiili işlemekten dolayı tekfir eden bir delili olacak ki biz ondan dolayı o kimsenin kafir olduğuna hükmedebilelim. Mesela namazın terki dedik. Namazın terki böyle ve bu konuda icma var dedik. Bir kimse namazı terk etse, bu konuda tembellikten terk etse fark eder mi? Fark etmez. Bu kimse kafir olur. Veya başka bir mazeret. Şeriat tarafından mesela 3 yerde mazeret var. Birincisi unutmak. Meşru bir mazeret. İkincisi bayılmak. Şuurun kaybolması. Üçüncüsü uyumak. Bir istisna daha var. Yok, o şuurun kaybolduğu haller, bayılma. Yani aklın gittiği haller kapsamında. Bir istisna daha var. Değil. Namazın terk edilmesine bir istisna daha var. İyi düşünün.
Abdestsiz oldunuz
mu? Yok. Sadece kadınlara mahsus, hayızlı bulundukları halde adet dönemlerinde namazı kılamazlar. Bunların haricinde bir kimse namazı terk ederse kafirlerden olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda bir sürü hadis vardı olmuş. Sahabelerden bu konuda bir sürü çok büyük tehditler içeren sözler vardı olmuş. Ve namaz hakkında bu şekilde açık, vardı olduğu kadar başka hiçbir amelin terkinden dolayı bu gerçekleşmemiş. Hacca gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle tekfirine dair açık bir delil yoktur. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh der ki, kim imkanı olduğu halde hac etmezse ister Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak ölsün der. Bu bir tehdit sözüdür. Biz Ömer radıyallahu anh'ın buradaki sözünü Peygamber'in sözü gibi de ele alamıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söyleseydi bu konudaki ihtilaflara, bu konudaki tartışmalara haklılık payı olurdu. Ama Ömer radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmeyen bir tekfir hükmünü hem de böyle ciddi bir meselede tespit edemez. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olmayan bir şey dinde bu şekilde hükme medar kılınamaz. Ömer radıyallahu anh burada tehdit için bu sözü söylemiştir. İster Yahudi olarak olsun, ister Hristiyan olarak olsun. Ömer radıyallahu anh'ın söylemesi başka, peygamberin söylemesi başka. Peygamber vahiy ile konuşur. Ömer radıyallahu anh ise yanılabilir de isabet de edebilir. Evet. Burada böyle bir fark var.
Peygamber aleyhisselamdan duymuş olduğu bir şey de söylemiş olabilir.
O zaman da ihtimal şimdi bu.
O zaman değil mi hocam?
Mesela bu bir ihtimal. Bunun ispatlanması lazım. Yani böyle bir şey. Mesela hükmen merfu olan bazı şeyler var. Sahabe sözleri vardır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden bir ayetin tefsiri hakkında. Hiçbir sahabenin bu konuda ihtilaf etmediği meseleler. İkincisi sadece vahiy ile bilinebilecek konularda söylenmiş şeyler. Bu konularda olmalı. Hükmen merfu olabilmesi için. Burada böyle bir durum yok. Bilakis icmaya da aykırı bir söz. Evet, sahabe arasında zekat hakkında da bir ihtilaf vardır. Ama ihtilaf bizi bağlamıyor. İcma edilen bağlıyor. Dolayısıyla mücerret bir fiilden dolayı tekfir etmede bize hangi delil lazım? Mesela zina fiilini ele alalım. Veyahut da zina yeterli gelmeyebilir insanların anlaması için. Çünkü zina büyük günahlardan, bu sabit derler. Ne diyelim?
Yalan.
Yo, biraz daha şöyle, yalan da hakeza öyle. Bunlar büyük günah oldukları bilinen şeyler ama bir kimse içkiyi serbest bırakan bir kanun çıkarıyor. İçkiyi serbest bırakan bir kanun çıkarıyor. Biz burada böyle bir fiilde küfrün gerçekleşmesi, sahibinin kafir olması için nelere bakmamız gerekir? Tekfirciler burada sadece fiilin gerçekleşmesine bakar. İşte içkiyi serbest bırakan yasa çıkardı veya onayladı, imza attı veyahut imzalayanlara ses çıkarmadı, onlarla birlikte oldu veyahut bu kanunu uyguladı. Bunların hepsini ne yaparlar? Götürürler. Biz burada delile istinad etmek zorundayız. İman tarif ettik. Bakalım iman tarifimize aykırı mıymış bu fiil? Hem ameli imandan sayıyorsunuz diyorlar, değil mi? Hem de bir amelden dolayı tekfir etmiyorsunuz diyorlar. Şimdi burada biz ameli bile imandan sayarken bir amelin insanı kurtarabilmesi için, mesela namaz imandır değil mi? Allah Azze ve Celle iman diyor, ayetinde iman diyor. Ama bir kimse namaz kılmakla kurtulabilir mi? Namazla kurtulsaydı Hristiyan kurtulurdu, Yahudi kurtulurdu, müşrikler kurtulurdu. Bakın amel, evet, namaz amel, hem de iman. İmanın en büyük göstergesi olan amel. Biz namazdan dolayı bir kimseye mümin ismini vermiyoruz. Veyahut Müslüman ismini sadece namazdan dolayı vermiyoruz. La ilahe illallah'ın gerçekleşmesi lazım. La ilahe illallah gerçekleşecek, namaz gerçekleşecek. Biz ona Müslüman diyoruz, yine iman. Mümin demiyoruz, iman ismini vermiyoruz. Neden bu ismi vermiyoruz? Çünkü kalbinin durumunu bilmiyoruz biz. Kalbine de Allah hükmedecek. Kalbine Allah hükmedecek. Kendisi kalbindekine şahitlik ediyor. Diyor ki la ilahe illallah. Benim kalbimde Allah'tan başka ilah olmadığına, ondan başkasına sevgi beslenemeyeceğine, ondan başkasından korkulmayacağına, ibadetin ondan başkasından yönlendirmeyeceğine ben kalbimdekine şahitlik ediyorum bu konuda diyor. Diliyle bakın zahire bunu çıkarıyor. Ağza olarak namazı ortaya koyuyor. Ondan sonra Müslümanlığı oluyor, sabit oluyor. Böyle bir kimsenin şimdi böyle bir küfür, tekfir konusu yapılan, zinayı serbest bırakan veyahut içkiyi serbest bırakan yasa çıkardığını düşünelim ve meseleyi tekrar imanın tarifiyle beraber tahlil edelim. Yaptığı fiil küfür mü? Küfür mü? Delil?
Hangisi? İçkiyi şeyler
mi? İçkiyi serbest bırakmak.
Küfür çünkü kalbini bilmiyoruz.
Yok, biz kalbe gelmedik. Zahirdeki amelin, bu amel serbest bırakmak küfür mü değil mi? İçkiyi serbest bırakmak küfür mü değil mi?
Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için küfür deriz hocam. Ama bu türde öbür.
Değil mi? Bak, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için küfürdür derim diyor. Bu delil mi?
Değil.
Şimdi içkiyi içmek nedir? Büyük günahlardan.
Evet hocam.
İçkiyi serbest bırakmak nedir?
O da büyük günah.
O da büyük günah.
O da büyük günahlardan. Ta ki helal saymadıkça değil mi? Evet. Helal saymak neyle alakalı?
Kalbi.
Kalple alakalı. Ne zaman anlayabiliriz biz bir kişinin kalbindekini? Diliyle şahitlik ettiği zaman değil mi?
Diliyle söyledi.
Şimdi adam diliyle helal kıldığını söylemiyor. Biz de kalbindekini bilmiyoruz. Diliyle yerine getiriyor mu?
Getirmiyor.
Getirirse
o zaman kafirdir.
Kalbinde iman bile olsa o gider. Bizim hükmümüz bakımından o kimse küfrünü ortaya koymuş olur. Bak, burada amel değil hükme medar olan. Sadece amelle yetinmedik. Dil gerçekleşti. Dili de neye istinaden biz dile itibar ettik? Kalptekine şahitlik olduğu için. İmanda da kalptekine şahitlik ediyor dil. Azalar da bunu ne yapıyor? Pekiştiriyor. Ortaya koyuyor. Kalpteki şahitliği yerine getirmiş oluyor. Küfürde de aynı. Bak, imanı devreden çıkarmada sadece namazı istisna ettik. Çünkü bu konuda sadece naslar namazı ve kelime-i şehadeti istisna etmiş. Bir başka kimse yok efendim namazda, namazın dışında işte zekatta veyahut Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek de bu farzlardan olmalı, imanın olmazsa olmazlarından olmalı derse, işte sahabenin icmasına, selefin yoluna ne yapmıştır? Ters düşmüştür. Söylediği kitaba dayanır, doğru. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor ayet. Sahabe bu ayet anlarken nasıl icma etmiş? Bunun müşrikler için değil. Müslümanları da ilgilendirir. Bir Müslüman da Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetse kafir de olabilir. Kafir olmayabilir de. Büyük günahkar da olabilir.
Zalim de olabilir.
Hatta hiçbirisi de olmayabilir. Hangi sebepten ötürü olmaz? İkrah altında kalan, zorlanan kimse de olduğu gibi. Veyahut bilmeden işleyen kimsenin durumunda olduğu gibi. Adam bile bile işliyor. İçkinin haram olduğunu bile bile yapıyor. Zinanın haram olduğunu bile bile yapıyor. Ama ne kadar bilirse bilsin, yani bilmiş olması da onu büyük günah konumundan ileriye götürmüyor. Din buna büyük günah adını vermiştir. Küfür adını verseydi o fiilin kendisine, bak orada daha başka bir şey devreye girecekti. İlk önce bir burada şey yapalım. Yani fiilin küfür olmaz. Ha, buradan atlıyoruz başka bir meseleye. Yani içkiyi serbest bırakmak veyahut Allah'ın haramlarını serbest bırakmak. Böyle bir fiili küfür olmaz için dedik ki o hükmü, mesela bundan sonra içki içmek size helaldir derse, serbestdir yetmiyor bak. Allah'ın dinine nispet gerekli. Şura suresi kaçıncı ayet Huzeyfe? Şura suresinde bir ayet var. Teşri konusunda, din kıyma, insanlara din koyma konusunda Allah Azze ve Celle'nin
20.
Şura 21. ayet. Ne diyor o ayette hocam? Allah'ın, oradaki şu ifadeye çok dikkat edin. Dinde ifadesi var. Dinden meşru kılan ortakları mı var onların yoksa diyor. Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde onlara meşru kılan ortakları mı var? Adam şimdi kanun çıkardı. Büyük bir isyan, zulüm. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Allah'a karşı büyük bir isyandır bu. Ama biz ona Allah'ın dininde verilmesi gereken hakkı neyse o tepkiyi vermek zorundayız. Allah buna büyük günah diyor. Ta ki ne zaman Allah'ın dinine nispet ederse, ki Şura 21. ayetinden dolayı biz bunu söylüyoruz. Dinde izin vermediği şeyleri onlara meşru kılan ortaklarım mı var diyor. Dinde ifadesi var. Allah bu kaydı koymuş. Sen o kaydı nasıl çıkarabilirsin? Nasıl olursa olsun meşru kılma diye, teşri koyma diye, kanun koyma diye, bütün kanun koymaları bu sınıra sokamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu kayıtlı bildiriyor. Dinde bunu meşru kılacak. Dinde olmazsa ne olur? Büyük günah. Çünkü bu konudaki tehditler onun büyük günah olması hakkında. Bu meseleyi anladıktan sonra burada küfür fiili gerçekleşmediği için bunu atlıyoruz. Fiilden dolayı tekfir nasıl gerçekleşecek şimdi bakın. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 65-66. Ayetlerinde kimlerden bahsediyor? Tevbe 65-66. Çok önemli ayetlerden birisi bu. Sahabelerden Kur'an okuyucusu olan bazı kimseler hakkında münafıklar ne demişlerdi?
Çok yiyici.
Bu Kur'an okuyanlar da çok yiyen kimseler. Amma da yiyici kimseler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onların kafir olduklarını açıklıyor. Sonra bu kimseler, ey Allah'ın Resulü biz şakalaşıyorduk. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ne şekilde geliyor? Hiç boşuna mazeret beyan etmeyin diyor. Hiç boşuna mazeret beyan etmeyin diyor.
Önce tövbe kurtarıyor yani, değil mi hocam orada? Onları?
Tabii. Tövbe. Şimdi ayetin tam kelimelerini okuyalım da naklederken hata yapmış olmayalım. 65-66. Bu şimdi iman konusunda amelin, hem de bu dilin ameli bak. Dilin amelinin kişinin ne duruma soktuğunun bir ifadesi. Onlara o tarz konuşmalarının sebebini sorsan, dalmışız, oyalanıyorduk diyeceklerdir. Ey Muhammed, onlara de ki, siz Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle alay mı ediyorsunuz? 66. ayet. Boşuna özür dilemeyin, mazeret beyan etmeyin. Zira siz imanınızdan sonra küfrettiniz. Buradaki ifadeye dikkat edin şimdi. İmanınızdan sonra, yani meseleyi bilmelerine rağmen, imanı yerine getirmiş olmalarına rağmen, kavramış olmalarına rağmen ne yapmışlar? Küfretmişler. İçinizden bir zümreyi affetsek bile, suçlu olmaları dolayısıyla bir zümreyi de azap ederiz diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle ikiye ayırıyor bunları da. Bunu yapanları da ikiye ayırıyor. Münafık olanları ve olmayanları. Münafık olmayanlar da büyük büyük bir cürüm işlemiş oluyor. Bu amele de küfür diyebiliyor muyuz burada?
Zulüm denmiyor. Allah affetti.
Amel küfür. Allah küfrü affetmez mi? Yani iman etmiş bir kimse küfür fiili işledi diye hemen kafir mi oluyor hocam? Burada en büyük delillerden birisi bu. Küfür fiili işlediği halde iman dışına çıkmıyor bu kimse. Fiil küfür. İmanınızdan sonra küfrettiğiniz ifadesi o fiilin küfür olduğunu gösteriyor. Yani Allah ile, Resul ile, İslam ile, dinin şiarlarıyla alay etmek bir küfürdür. Ama küfrün kaynaklandığı kişiler burada değişiyor. Allah Azze ve Celle iki kısım zikrediyor çünkü. Münafıklarla müminleri burada ayırıyor Allah Azze ve Celle. Siz diyor imanınızdan sonra küfrettiniz. Küfür işlediniz. Şimdi burada hemen şu ayrıma gidiyoruz. Bu bir küfür fiili dedik. Fiil olarak küfür fiili. Ne şekilde sahibini dinden çıkarır bu küfür fiili? Mesela münafıkları dinden çıkaran neydi? Aynı fiili işledikleri halde diğer bir kısmının küfrettiğini söyleyemiyoruz. Kafir olduklarını söyleyemiyoruz burada. Ama küfür fiili işliyorlar.
İkisi dille söylüyor ama biri kalbi olarak destekliyor, birisi kalbi olarak şey etmiyor yani.
Biz onların kalplerini nasıl bilebiliriz?
Allah bilir.
Şimdi bakın, burada tekfircilerin yaptıkları en büyük hata, siz Allah ile, Resul ile alay mı ediyorsunuz gibi ifadeyi genişletmeleri birincisi. Buna mesela bunu ele alarak, bu ifadeyi ele alarak Allah'la ve Resul'le alay etmek ifadesini öyle bir genişletiyorlar ki, işte falanca yerde sırf birisini tekfir edecek ya, diyelim bir polisi tekfir edecek. İşte bunlar Allah ve Resul'le alay eden kimselerdir diyor. Onu tekfir ediyor. Yani olayı ayete yamıyor. Ayete göre olaya hükmetmiyor. Olayları ayete giydirme var. Ondan sonra diğer bir hükme gidişleri de, böyle umumlaştırmaları da şu. Demek ki diyor burada sadece fiilin işlenmesiyle de küfür gerçekleşiyor diyor. Doğru, insan bir fiilin işlenmesiyle küfür gerçekleşir. Ama mesela münafıkların küfrü fiilin işlenmesiyle gerçekleşti. Ama sen bunu her amel hakkında söyleyemezsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, sahabelerinden gelen icmani namazın terki hakkında, kelime-i şehadetin terki hakkında. Bu imanları terk ettiği zaman bir kimse kafir oluyor. Ama haya da imandandır. Onu terk ettiği zaman kafir olmuyor. Burada bir meselede bir fiilin sadece işlenmesi, niyetine bakılmadan, helal saymasına bakılmadan veyahut başka hiçbir mazeretine bakılmadan kişi doğrudan kafir yaptığını söylemek için bir fiilin mutlaka nas'tan delilimiz gerekir. Şimdi bu konuda en çok delil getirilenlerden birisi bu ayetlerdir. Yani sadece fiil diyor, bu sefer bütün fiilleri, bütün hakkında küfürdür diye var olmuş bütün fiilleri bu ayetin kapsamına sokuyorlar. Sıkıntı burada.
66'da da zaten şey diyor ama.
Alay olduğunu. İşte orasını dikkate almıyor. Sadece 65'e aldığın zaman Allah'la ve peygamberiyle alay etmek oluyor. Allah'ın ayetleriyle alay etmek. Sadece fiil onları küfre sokmuştur diyor. Ama dediğin gibi 66. ayetinde Allah hemen ikiye ayırıyor onları. İşte Elbani, Allah rahmet eylesin, asrımızda İşte mürciye diye en çok suçlananlardan birisi. O ne der? Fiilin diyor, bir kimseyi fiilden dolayı tekfir edebilmek için kalbindeki itikadı da bilmek lazım diyor. Sadece fiilin gerçekleşmesiyle tekfir edemeyiz diyor. Biz kalbindeki itikadı nasıl bilebiliriz?
Bilmeyeceğiz. Onun için de etmeyeceğiz.
Kalbi Allah bilir.
O dilinden bilemeyeceğiz değil, biliriz. Diliyle ne yapıyor? Kalbindekine şahitlik ediyor. Veyahut şöyle bir şey düşünün. Adam, bakın, orucu veya namazı farziyetini inkar ediyor. Ama namaz kılıyor. Günümüzde görüyoruz şeylilerden, mealcilerden görüyoruz. Ben diyor namaz kılıyorum ama diyor farz olduğuna inanmıyorum diyor. Bu bir küfür mü?
Evet.
Namaz kıla kıla kafir bu adam.
Ağzıyla bunu diyorsa diliyle, kalbindekini söylüyorum. Kalbindekini.
Diliyle kalbindekine şahitlik ediyor.
İnanmıyorum diyor.
Şimdi böyle bir kimseye yine biz doğrudan ne yapmıyoruz? Vay kafir demiyoruz da kardeşim Allah şöyle şöyle emretmiyor mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle emretmiyor mu? Hüccet ikamesini yapıyoruz. Hüccet ikamesinden sonra direniyorsa kafir olduğuna hükmediyor. Eğer İslam hükmeti varsa da kellesi kesiliyor. İrtidaden. Yani burada kalbin fiili gerçekleşiyor bakın.
Dilinki de gerçekleşiyor.
Dilinki de gerçekleşiyor. Ağzınki de gerçekleşirse de olur, gerçekleşmese de olur burada. Çünkü kalp burada ne? İşi bitiren nokta. Azası amel etse bile, yani namazı kılıyor azası. Dili ne diyor? Onu kabul etmiyor. Farz kabul etmiyor. Küfrü dile getiriyor. İşte azalardan dili ayırmamızın sebebi burada ortaya çıkıyor. Yani bir kimsenin küfrünün de netleşmesi için, kalpte küfrün gerçekleşmesi, onu biz bilemediğimiz için dilde bunun zuhur etmesi. Bazen azada gerçekleşir bu. Bu da namazla. Namazın terkiyle. Veyahut da adam tutar, ne yapar? Şirk. Nazar boncuğu.
Ama bu sadece namaz için geçerli. Yine şirk işe demiyoruz. Şeyde, boncukta falan.
Tabii. Şimdi boncuk, mesela diyoruz ya, fiilin kendisi gerçekleşebilir. Ama o fiil hakkında bir kimse, mesela nazar boncuğundan dolayı bir insanları tekfir edebilir miyiz?
Hayır.
Neden? Küfür o, halbuki. Şirk halbuki.
Kalbini bilmiyor ki onu. Bilmiyor.
Yani burada kalbi önemli değil bak.
Diliyle de yani, onu helal demiyor.
Şimdi mesele şurada. Nazar boncuğunun şirk olduğuna kalbinin inanması ya da inanmaması burada bizi hiç ilgilendirmiyor. Kalbinin bunun şirk olduğuna inanıp inanmaması o fiilin küfür olmasında bizi ilgilendirmiyor. Değil mi ki Allah ve Resulü tabii bunun şirk olduğunu bildirmiş. Biz o amelin şirk olduğunu ve şirk işleyenin de ebedi cehennemliklerden olduğuna, şirk üzere ölenin bu şekilde olduğuna inanıyoruz. Ha, mazeretler sadece cehalette söz konusu.
Yani adam onu bilmiyorsa.
Ha, bilmemesi tabii mazeret. Yani tekfirin manilerinden birisi. Zorlanmışsa, zorla yaptırılmışsa bu bir mazeret. Tekfirin engeli yani. Mazeret derken tekfirin engeli. Ondan sonra buluğ çağında değilse tekfirin engeli. Başka ne var? Tekfirin manilerinden ilim dedik. Cahillik. İkincisi tevil. Tevil varsa yani tevilde bulunuyorsa işte bu ben nazar boncuğuna şey yapmıyorum falan filan. Yine hüccet ikame edilir. Bu hüccet ikamesinden sonra devam ederse biz kalbi bizi ilgilendirmez artık.
Biz o zaman
şirk fiilini işliyor.
Sen de şirktesin dersin ama kalbi artık Allah'la ikisinin arasında.
Onu tekfir ederiz. Kalbiyle de zaten Allah Azze ve Celle hükmeder. O ayrı mesele. Ama zahirde şirki bu şekilde ortaya koyuyor. Hüccet ikamesinden sonra devam ediyorsa onun küfrü artık apaçık ortaya çıkmıştır.
Hüccet ikame eden kişi de önemli değil mi hocam burada? Adam mesela benim zaten düne kadar yalancıyım şeyim. Benim
öyle biliyor.
Öyle biliyor. Adam benim hüccetimi kabul etmeyebilir.
Tabii hüccetin ulaşması önemli. Ama burada şu var. Sen en azından ne yapıyorsun? Allah'ın kitabında ve Resul'ün sünnetinde meselenin hükmü budur diyorsun. O adam da hiç umursamıyor. Bana ne ya Allah'tan ve Resul'ünden diyorsa. Sen benim şeyhimden daha iyi biliyorsun diyorsa. Yani atalar taklit devreye giriyorsa. Allah ve Resulü gerçekten bu konuda böyle bir şey diyor mu diye hiç aklına gelmiyorsa. Nedir bu adam durumu? Bu adam Allah katında büyük bir şirk içerisindedir, vebal içerisindedir. Ama dünya hükümleri bakımından halen bir şüphe içerisindedir. Yani tekfiri bakımından bir şüphe altındadır. Bu sebeple herkesin hüccet-i kamesi burada şey olmuyor. Hatta Allame-i Cihan olan dünyanın en alim bir kimsesi dahi hüccet-i kamesi yapsa yine burada muhatabın buradan ne anladığı önemli. Yani muhatabın burada meseleye nasıl baktığı anladığı değil. Yani burada anladığı diye kastettiğimiz şu. Olaya nasıl baktığı. Olay bir tevhile mi dayanıyor yoksa cehaletin ortadan kaldırılmayışına mı dayanıyor? Yani adam hakikaten hevasıyla amel ediyordur. Yani şirki işliyordur. Ama değil mi ki ortaya diliyle bir takım mazeretler ortaya sunuyor. Yani hüccet-i kamesinin gerçekleşmesi ancak şöyle olur. Tamam, ben bunların işte şirk olduğunu kabul ettim. Kitabım ve sünnetim buna delalet ettiğini anladım. Bunu diyecek. Bu gerçekleşecek. Bak bu imanın gerçekleşmesi. Dilin sözü. Bu iman gerçekleşiyor. Ama bu imana rağmen ne yapıyor? Ben yine de yaparım diyor. Falanca adına yaparım. Filan şeyhimin adına yaparım. Veyahut da şu menfaat ismi için yaparım diyor. İşte bu küfrün ifadesi olmuş oluyor. Hüccet-i kamesi bundan sonra gerçekleşiyor. Ama getirilen mazeret işte menfaat değilse, şeyhi değilse, atalar değil de işte ben şu nasıl anlayamadım. Şöyle bir hadis var. Bu hadisin zayıf olduğu ne malum? Veyahut şu hadisin sahih olduğu ne malum? Gibi şüpheler, teviller, soru işaretleri varsa bakın burada tekfir gerçekleşmiyor. Hüccet-i kamesi yerine gelmemiş oluyor. Yani küfür açık olmalı. Bu yüzden İbrahim Aleyhisselam örneğini zikrederiz. Nemrut'a karşı demişti ki benim Rabbim öldüren ve diriltendir. Nemrut ne dedi? Ben de öldürür ve diriltirim dedi. Ben dedi bir kimsenin ölümüne hükmedersem onu öldürmüş olurum. Serbest bırakırsam da ona hayat vermiş olurum dedi.
Aslında burada bu tam oturmuyor.
Bu oturmuyor. Yani batıl bir tevil aslında. Evet. Ama buna rağmen İbrahim Aleyhisselam onun üzerinde durmuyor. Evet. Hayır öyle değil demiyor. Demiyor. Bu geçersizdir demiyor. Halen daha bir hüccet ikame evet. Çabası var. Ne diyor? Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, battan batırır. Haydi senin de gücün varsa battan doğur diyor. Ve bunun karşısında verilecek bir cevabı oluyor mu Nemrut'un? Hiçbir cevabı yok. İşte tekfir konusunda hüccet ikamesi bu şekilde olmalı. Yani sudan bir sebep dahi olsa o sebebin ortadan kaldırılması lazım. Tekfir için. Ama Allah katındaki hükmüne gelince Allah zaten hakkıyla en adil şekilde hükmedendir. Bu konuda kimse endişe etmesin. Bir kimseye de dünyada böyle sudan sebeplerle şirk koşmasına rağmen tekfir etmeyişimizden kimse bizi kınayamaz. Çünkü münafıkların durumu başka bir şey değildir. Münafıklara Müslüman muamelesi yapmak zorundayızdır yani. Apaçık bir küfürle, mesela apaçık bir küfür ne burada? Dünyada asla tevili veya başka bir cehalet gibi başka bir şeyi götürmeyen durum... Müslümanlara karşı kafirlerin safında savaşmaz. Burada da biz dünya hükmü bakımından onlara kafir hükmü veriyoruz. Mesela bize karşı, Müslümanlara karşı kafirin safına girmiş adam savaşıyor, çarpışıyor, silah çekiyor, öldürmeye kalkıyor. Biz de onu kafirleri öldürdüğümüz gibi onu da öldürürüz. Bunda hiçbir günah yok. Bilakis kafir öldürmüş gibi aynı sevap onu öldürdüğün için de var. Ama Allah katında o kimse Müslüman olabilir. Savaş için mazereti olabilir. O kafirlerin safında hatta zorlanarak bile getirilmiş olabilir. Böyle bile olsa dünya hükmü bakımından ona kafir muamelesi yapılır. Bedir'de müşriklerin safında katılan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası dahil olmak üzere bazı Müslümanların durumu buydu. Onlara kafir muamelesi yapıldı. Dünya hükmü bakımından. Halbuki onlar Allah katında Müslümandı. Müslüman olmuşlardı. Ama fidye karşılığında ancak serbest bırakıldılar. Bunun gibi yani. Aynı şekilde bir münafığa da bu şekilde Müslüman muamelesi yapılması söz konusu olabilir.
O zaman şimdi günümüzdeki hariciler ne diyor? Irak Savaşı'nda mesela Irak'ta savaşan Müslümanlar oluyor. Türkler olsun. Şeyler de var. Amerikalılar da var Müslümanlarda.
Müslümanlara yani, karşı savaşıyorsa savaşıyor. Orada bir sıkıntı yok.
Yok yok. Yani, bizim şeyimizde yok. Yani dünya şeysinde yok.
Dünya hükmü bakımından yok.
Öbür tarafta yine onlarda belki bir mazereti olabilir yani.
Bilemeyiz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle niyet bablarında Riyazu Salih'in ilk hadislerinden birisi Müseleme radıyallahu anh'tan gelir bu rivayet. Diyor ki işte bir ordu diyor Medine, Mekke, Medine, Hicaz'a doğru yola çıkacak da diyor yolda batırılacak diyor. Sonra diyor Allah onların niyetlerine göre diriltecek diyor. Düşünebiliyor musun? Ordu bir yere ne için savaşıyor? Ki onun detaylarında, detaylı gelen rivayetlerde bunlar var. Müslümanlara karşı giden bir ordu. Müslümanlara karşı savaşmak üzere nereden gidiyor hem de? Türkiye'den gidiyor. Bizim buralardan gidecek yani.
70 bin falan öyle bir hadislerde.
O sayılar ayrı. Burada sayı verilmiyor. Böyle bir ordu bu taraflardan hareket edecek birisini aramak üzere. Artık bu Mehdi mi yoksa Mehdi'nin Temimi diye bu Orta Asya taraflarından cihat eden birisi. Böyle birisini aramak üzere bir ordu hareket edecek diyor. Müslümanlara karşı yani. Müslümanların aleyhinde öldürmek için. Hareket edecek diyor. Bu ordu diyor yere batırılacak diyor. Allah tarafından artık ne şekilde olur bilmiyoruz. Yere batırılacak bu ordu diyor. Ve Allah onların niyetlerine göre diriltecek diyor. Her bir niyetine göre diriltecek diyor. Ama dünyada Müslümanlarla karşılaşsalardı kafir gibi öldürülürlerdi. Dünya hükmü bakımından böyle. Aynı bunun gibi de işte münafıklara dünya hükmü bakımından Müslüman hükmü verilebiliyor. Bundan dolayı da hiç kimse şu sıkıntıyı çekmesin. Hiç kimse Allah'tan ve Resulünden daha bu dinin savunmacısı olamaz herhalde. İşte bir kafire nasıl olur da Müslüman muamelesi yaparım, vela ve bera yapmam gerekmez mi diye. Gerçekten böyle bir endişeyi taşıyorsa bir kimse, Kur'an ve sünnet naslarının dışına çıkmaz. İşte bahsettiğimiz şu sahabenin icmasının dışına çıkmamak için elinden gelen gayreti gösterir. Öncelikle iman işte şu kitap ve sünnetin delalet ettiği şekilde güzelce bir öğrenilmesi gerekir. Burada en son dedik ki, dilin ve azaların ameli dedik. Dilin amelini özellikle azaların amelinden ayırdık. Herhalde bu konu anlaşıldı. Neden dili ayırdık diye. Çünkü dil kalptekinin şahididir. Azalar da şahididir ama dil kadar bariz değil. Dil kadar bütün tartışmaları ortadan kaldırıcı, faslul hitaba sahip değildir ameller. Çünkü bir kimse bir fiili işler, kalbinde olan o değildir. Hatta bazen dil bile kalbinde olmayana şahitlik eder. Bu da ikrah halinde sadece gündeme gelir. Ammar bin Yasir'in radıyallahu anhuma'nın durumunda olduğu gibi. O diliyle söylerken kalbi buna mutmain değildi. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 106. ayetinde bunu istisna ediyor. Gönülleri imanla dolu olduğu halde dilleriyle söylemelerinde bu istisna ediyor. Onun dışında azaların ameli namaz kılmak, zekat vermek, cihat ve hac yapmak gibi fiillerdir. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 29. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler. Asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Bunu yapanlar bunu umabilirler. Fulayl bin İyaz rahimehullah şöyle der. Bize göre iman, içte ve dışta dil ile ikrar, kalp ile kabul ve gereğiyle ameldir. Şimdi kitap ve sünnetten delilleri zikrettikten sonra selefin imamlarından, alimlerinden bu konuda gelen ittifaka dair nakilleri vereceğiz. En sonunda bu nakillerden sonra bu konuda icma edildiğini nakledeceğiz. Önce bu konuda ihtilaf edilmediğini alimlerin sözleriyle nakledelim. Ne diyormuş Fudayl bin İyaz? İman içte ve dışta, dil ikrar, içte ve dışta derken neyi kastediyor? Dil ile ve kalple ikrar, kalp ile kabul ve gereğiyle ameldir. Hani biz dedik ya, iman söz ve ameldir ama söz ve ameli de ikişer başlık halinde aşağıya açıyoruz. İşte Fudayl bin İyaz rahimullah bunu ifade ediyor. Söz, imanın içte ikrarı, dil dışta ikrarı. Kalbin sözü dilin sözü oldu bak. Ondan sonra kalp ile kabul ve gereğiyle ameldir diyor. Bu da kalbin ameli ve azaların ameli. Ebu Sevr rahimeullah ki Ebu Sevr kendi döneminde meşhur fakirlerden birisi. bir mezhep sahibi, yani müçtehit bir imam, fakat mezhebinin tabirleri kalmamış. O dönemde ehl-i sünnetin, nasıl diyelim, biz burada mezhep ifadesini şey olarak kullanıyoruz. Yani bulunduğu şehirde, diyelim Ankara diye bir şehir var, Ankara'nın imamı. Ankara'da ehl-i sünnet bundan sorulur. İşte İzmir'de falancadan sorulur. İşte Şam'da filancadan sorulur. İşte bu imamlar, mezhepler genelde bu tip şeyler olmuş. İşte Şamlı falancanın öğrencileri. Sonrakiler tarafından bu iş o kadar abartılmış, taassuplar başlamış ki mezhepleşme başlamış bu sefer. İlla bir mezhepten olması gerektiğine inananlar çıkmış.
Olmaz.
Maalesef. Ama ehl-i sünnet bir Müslüman, ne dedik? Ehl-i sünnet ve cemaatten olabilmenin birinci şartı Allah'ın kitabına uymak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak. Sahabilerin kitap ve sünneti anlayışlarına uymak. Evet. Sahabelerin arasında da tabii ki farklı farklı diyarlarda, hatta aynı Medine içerisinde 7 tane fakih sahabe vardı. 7 tane mezhep yoktu ama. 7 tane mezhep yoktu. 7 fakih fetva verirdi. 7 tane mezhep değildi bunlar. Neden? Çünkü bir gün bir numaralı fakihe soran, yarın işte 5 numaralı fakihe, yani şey olarak söylüyorum, farklı bir fakih sahabeye meselesini sorabiliyordu. İşte ben Ali'ye sordum. Artık bundan sonra meselelerimi başkasına soramam. Çünkü benim meselem bu demiyorlardı. Ve sahabeler arasında Aliciler, Abdullah bin Mesudcular, İbn Ammarcılar, İbn Amrıcılar, İbn Abbascılar diye de bir cılık yoktu yani. Bölünme, parçalanma yoktu. Neden? O sahabeler, alim sahabeler, o ümmetin, o sahabenin hepsinin alimleriydi. Hepsinin istifade etmesi gereken kimselerdi. İbn Abbas'ın duyduğu bir rivayeti İbn Mesud duymamış olabilirdi. İbn Mesud'un bildiği bir meseleyi İbn Abbas hayatında görmemiş olabilirdi. Bu sebeple önemli olan ne dedik? Bakın menheç. Menheç ne? Allah ve Resulü'nden geliyorsa kimseye bakılmaz. Allah ve Resulü'nden gelen alınır. Allah ve Resulü'nün dışından gelenler ise Allah ve Resulü'ne arz edilir. Ondan sonra kabul edilir veya reddedilir. Bu ölçü mezheplerde tam tersine döner. Allah ve Resulü'nden gelenler dahi mezhebe arz edilir. Bu yüzden mezhepler büyük bir tehlikedir. Ebu Sevr işte böyle imamlardan birisi. Bağdat bölgesindeki imamlardan birisi. İman, kalp ile tasdik, dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir, diyor. İmam Acurri Eşşeri adlı eserinde şöyle bir başlık açar. İmanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amel olup bir kimsenin ancak bu üç şeyi bir araya getirmekle mümin olacağı babı. Bir kimsenin mümin olması kalbin, dilin, azaların amelini gerçekleştirmesine bağlı. Ve bu bapta tabii ki ilgili nasları ve seleften gelen nakilleri nakleder Eşşeri ada. İmam Malik şöyle demiştir. İman söz ve ameldir. Bunu da Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de rivayet eder. İmam Ahmet şöyle dedi. İman söz ve ameldir. Yani bu bahsettiğimiz manada kalbin sözü, dilin sözü, kalbin ameli, azaların ameli. Bunu da Abdullah bin Ahmet babasından naklediyor. İmam Bukhari alimlerden binden fazla kişiden hadis yazdığını ve ancak imanın söz ve amelden ibaret olduğu itikadında olanlardan hadis yazdığını zikretmiştir. Bunu Lalkai Şerhu Usulü Ehli Sünne vel Cema'a, Usulü İtikad Ehli Sünne vel Cema'a adlı eserinde naklediyor. Yani İmam Bukhari imanın söz ve amelden ibaret olduğunu söyleyenlerden hadis yazdığını, bunun dışındakilerden, mesela mürciyelerden veyahut diğer iman konusunda sapan kimselerden hadis almadığını naklediyor. Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin cumhuru, sadece tarifte bakın, iman tarif ederken bazen söz ve ameldir diye, bazen de dilin sözü, kalbin tasdiki ve azaların ameli diye açıklamışlardır. Bu iki ifade de tek bir manaya delalet etmektedir. Seleften iman hem kavl hem de ameldir diyen kimse, yani hem söz hem ameldir diyen kimse, kalbin ve dilin kavlini, kalbin ve organların amelini kasteder. Acurri Eşşeriya'da der ki, Ebu Cafer Muhammed bin Süleyman şöyle dedi. Süfyan bin Uyeyne'den birçok defa iman söz ve ameldir dediğini işittim. Ondan alıp kabul ettiğimiz hususlardan birisi, söz ve ameldir. Zira şüphesiz amel olmadan söz olmaz. Yani burada neyi kastediyor? Kalbin tasdiki gerçekleşmeden dilin sözü olmaz. Yani böyle bir şey itibar edilmez. Ağzaların ameli olmadan da dilin sözü insana bir fayda sağlamaz. İbn-i Uyeyne'ye artar ve eksilir mi denildi? Ya ne olacak dedi. İman artıp eksilmesine daha sonra ayrı bir bab başlığı altına geleceğiz. Burada sadece imanın tarifi konumundayız. İbn-i Teymiye'de Ebu'l-Meali'nin El-İrşadı'nın şerhinde Şeyh Eş-Şehristani'nin şu sözlerini nakleder. Şehristani, El-Milel ve Nahl adlı eserin sahibi, İslam fırkaları ve mezheplerine dair eser yazmış alimlerden birisi. Ehli eser, yani ehli eser diye kastedilenler kimler? Eser, rivayet anlamında burada rivayet ehli, yani hadis ehli. Eser ile kastedilen, mesela mutlak ifade olarak eser kelimesi bazen hadisleri de kapsar. Yani her rivayeti kapsar. Ama hadis ıstılahında eser kelimesi sahabeden ve sonrakilerden, tabiinden nakledilen sözleri ifade eder. Allah Resulü'nden gelenlere hadis, sahabeden ve sonrakilerden gelenlere eser ifadesini kullanırlar. Yine bu manada kullanılan ifadelerden birisi haber kelimesi. Hem Allah Resulü'nden gelen hakkında kullanıldığı gibi hem de sonrakiler hakkında haber kelimesi kullanılmıştır. Burada ehli eser diye mutlak zikrettiğinde Şehristan'ın kastettiği rivayete tabi olan hadis ehli. Farzı ve nafilesiyle bütün taatlerin iman olduğu görüşündedirler. Bu tabirle Allah'ın farz ve nafile olan emirlerini yerine getirmeyi, tahrim ve te'dip türünden bütün yasaklarından sakınmayı kastederler. Yani ister farz olsun, ister nafile olsun, ameller imandandır. Yine tahrim ve te'dip türünden, yani haram işlemek, yani günahlardan, günah olduğu bilinen açık günahlardan ve te'dip türünden, yani kerahat olarak, çirkinlik olarak görülen şeylerinde bütün bunlardan bütün yasaklardan sakınmayı da imandan sayarlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bir mekruhtan dahi kaçınması kişinin imanından, yani hoş olmayan bir durumdan kaçınması. Yine der ki, bu yüzden iman söz ve ameldir görüşü Ehl-i Sünnet'e ait olup sünnetin şiarlarındandır. Birçok kimse bu konuda icma nakletmiştir. İbn-i Teymiye böyle diyor. İcma olduğunu söylüyor, nakletmiştir diyor. Biz bu icmayı araştırdığımızda İmam Şafii'nin El-Üm adlı eserinde bulduk. Diyor ki İmam Şafii, sahabe, tabi'in ve onlardan sonrakilerden onlara yetişenlerin icma'ı, bakın söz ve amel olduğuna imanın, kimler icma etmiş? Sahabenin icması böyle, tabi'nin icması böyle, onlardan sonrakiler ve onlara yetişenlerin icma'ı bu şekilde olup, iman, söz, amel ve niyettir demişlerdir. İcma bu şekildedir. Bunlardan biri eksik olduğu zaman diğerleri geçerli olmaz diyor. Yani amelin asgarisi namaz ve dilin kelime-i şehadeti. Bu olmazsa kalbin imanı, dilin sözü bir fayda etmiyor. Sessiz alayım bari, unuttum. Kalbin sözü ve dilin sözü burada mesela namaz yerine gelmediği zaman gerçekleşmiyor. Bu şekilde bir icma nakletmiş. İbn-i Teymiye El-İman adlı eserinde bunu böyle bir icmadan bahsediyor. İmam Şafii El-Üm adlı eserinde bu icmayı naklediyor. Sonra İbn-i Teymiye bu görüşte olan Mekke, Medine, Kufe, Basra ve Vasıt imamlarının isimlerini birer birer sayar. Ebu Ubeyd de der ki, bize göre Ehl-i Sünnet'in amel edilen kavlidir. Bize göre, yani Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Ehl-i Sünnet'in icmağı, Ehl-i Sünnet'in alameti, Ehl-i Sünnet'in menheci budur. Bunun dışındaki rivayetlerde aynı icmayı göstermektedir. Bu konuda itibar edilecek bir muhalefet kimseden gelmemiştir. Yani Ehl-i Sünnet'in kavlinin söz ve iman hakkındaki görüşünün söz ve amelden ibaret olduğu hususunda bir muteber bir hilaf, ihtilaf yoktur. Bugün burada yine konuyu bitirelim inşallah. Yani ne yaptık? İlk hafta imanın tarifini yapmıştık. Bunun detaylarını vermiştik. Bu hafta elhamdülillah birinci esası, imanın birinci esası imanın söz ve amel olduğu başlığını bitirmek nasip oldu. Allah izin verirse ikinci esasa geçeceğiz haftaya. O da imanın artıp eksilmesi meselesi ve bu konunun detayları. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.